Kitabın üçüncü ayrımı.
İyi bir subay olurdun. Ali güldü. Bana subaylığı mı yakıştırdın? Sağ ol. Gerçekten denizci olmasaydım subay olurdum. Bu kez Adnan güldü. Nasıl bilmişti? Hayret etti. Muhsin yaklaştı. Bakıyorum iyi dost oldunuz. Adnan atıldı. Sen okusaydın ne olurdun Muhsin abi? Ben mi? Kaptan olurdum yine. Üniformalı kaptan. Üçü birden güldü. Muhsin çok komikti. Onunla konuşmak Adnan'ın hoşuna gidiyordu. Muhsin bu kez ciddi bir soru sordu. Sen büyüyünce ne olacaksın? Adnan bunu hiç düşünmemişti. Ya da arada sırada aklına geldikçe konuyu incelemek üzere annesine danışmıştı ama kesin bir meslek belirlememişti. Ben mi? Hiç düşünmedim ama gönlümde yatan şey kaymakam olmak. Ali Muhsin'e baktı. Belli olmaz. Bir gün onu kaymakam görebiliriz. Muhsin güldü. Tabii istedikten sonra olursun. Adnan bu konuşmaların sürmesini istiyordu. Ama herkesin işi vardı. Yemek yapılacaktı, ortalık silinecekti, elbiseler dikilecekti. Yolculukta elbiseler sık sık ıslanırdı. Onları kurutup yeniden kullanmak zordu. İpleri asılırdı. Birbirine vura vura çoğu zaman yırtıklar belirirdi. Onları ayrı ayrı assanız bile rüzgarda sallanırken ip onları yırtardı. Balığa çıktıkları zaman kayalara takılan ağlar yukarı yırtık çıkardı. Ya da gecikmişlerse yengeçler yemiş olurdu. Çocukların motordaki asıl işleri limanlarda olurdu. Eşya indir, eşya bindir, eksikleri satın al, temizle filan. Adnan eniştesinin bile olsa böyle bir motorda günlerce kalmayı hiç düşünemiyordu. O bir an önce bu yolun bitmesi için dua ediyordu. Tanrım ne olur, beni sağ salim anneme, babama, kardeşlerime kavuştur. Onları öyle özledim ki. Sonra gözlerini kapadı, ellerini kavuşturdu. Gökyüzüne doğru bildiği duayı okudu. Denizde akşam hemen oluyordu. Samsun'un ışıkları görünmüştü. Deniz kıyısı sapsarıydı. Yanaştıkça bu ışıklar aralandı. Sokak lambaları, evlerin ışıkları belli oldu. Bir iskeleye yanaştılar. Tayfalar hemen atlayıp motoru bağladılar. Kaptan bağırdı. Adnan gel çıkalım. Bir saat buradayız. Adnan koştu. Birlikte iskeleyi geçtiler. Açık bulunan bir lokantaya girdiler. Kaptan elindeki listeyi uzattı. İstedikleri yemekler geldi. Hepsi keyifle yediler. Tekrar yolculuğa devam ettiler. Kavuşma. İki gün, üç gece sonra bir sabah motor Ayancık Limanı'na giriyordu. Adnan ayakta, direğe tutunmuş, bu yeni kasabayı dikkatle izliyordu. İskele görünürlerde yoktu. Fabrikanın uzun bacaları dumanlar sallıyordu. Yanı başında denize inen dere, maviliğe sarı sarı sular katıyordu. Adnan fabrikaya yakın dizili sıra evlere baktı. Acaba bunlardan hangisi kendi evleriydi? Her birinin damı kırmızı kiremitle örtülüydü. Kiremitlerin bu kadar kırmızı olabileceğini düşünemezdi. Kumsal uzakta kalmıştı. Kıyı daha çok çakıllıydı. Motor yorulmamış gibi aynı hızla ilerliyordu. Acaba annesi ve babası nerede bekliyordu? Enişte, nereye yanaşacaksın? İskeleye yanaşacağız oğlum. Gümrüğe ne getirdiğimizi bildirmemiz gerek. Liman vergisi öderiz. İskele ne tarafta? Bak, kasabanın sağ ucuna doğru ağaçlar görüyor musun? Orası çarşı meydanı. İskele ve gümrük orada. Adnan, ev damlarının üzerinde yükselen top ağaçları görmüştü. Ama iskele görünmüyordu. Bekledi. Motor pata pat sesini yavaşlatmış gibiydi. Adnan kaptana baktı. Daha hızlı demek ister gibiydi. Kaptan gülümsedi. 5 dakika daha sabret oğlum. İskele göründü. Üzeri insan doluydu. Acaba babası hangisiydi? Annesi gelmiş miydi? Motor durmuş gibiydi. Adnan sonunda birinin el salladığını fark etti. Bu babasıydı. Onu görmüştü. Yüreği küt küt atıyordu. Adnan elini sallamaya başladı. Acaba annesi neredeydi? Belki de evde bekliyordu. Motorun ne zaman geleceğini nasıl tahmin etsin? Babası onu görmüştü. Adnan babasına baktı. Babası yanındakilerle konuşuyor, Adnan'ı gösteriyor ve durmadan el sallıyordu. Motor yanaşınca babasını daha yakından gördü. İçinden hemen iskeleye atlamak ve babasına sarılmak geçti. Bekledi. Tayfalar iskeleye çıkıp motoru bağladılar. Muhsin elini uzatıp Adnan'la biraz yüksekte bulunan iskeleye atlaması için yardım etti. Adnan iskeleye adım attı, durdu. Sonra koşarak babasına sarıldı. Babası iki kolunu Adnan'a dolamıştı. "Hoş geldin oğlum." Adnan ağlıyordu, gözlerini sildi. Babasına baktı. Biraz daha yaşlanmış olabilirdi. Ona mı öyle gelmişti, kestiremedi. Ama yine yakışıklıydı, sevimli ve güçlüydü. "Baba, annem gelmedi mi?" "Ne zaman geleceğini bilmiyordum. O bizi evde bekliyor." Eniştem merasimin bitmesini bekliyordu. "Hasan, hoş geldin. Sağ ol, beni oğluma kavuşturdun. Sen de sağ ol. Nasılsın?" "Daha nasıl olabilirim? Sen kahvede oyalan, ben Adnan'ı bırakır gelirim." Bir adam yanaştı, elini uzattı. "Hoş geldiniz küçük bey." Adnan adama baktı. Babası onu tanıştırdı. "Semih Bey, benim baş yardımcım." Adnan gülümsedi. "Hoş bulduk efendim." Adnan Fikri'yi hatırladı. Onun babasının işi de baş yardımcılıktı. Ardından Muhsin bavulu getirdi. Adnan üç tayfayla sarılıp vedalaştı. Babası Hasan kaptana döndü. "Evde bekliyoruz. Akşama beraber yemek yiyeceğiz." Hasan kaptan güldü. "Tamam, evde buluşuruz Adnan." Adnan yerinde duramıyordu. Bir adam Adnan'ın bavulunu aldı. Payton iskelenin toprak tarafından bekliyordu. Bavulu götürüp paytona koydu. Gülümseyerek bekledi. "Bu da bizim Serhat. Gümrükte çalışır." Adnan da gülümsedi. 10 dakika sonra evin önündeydiler. Babası bavulu aldı. Paytoncuya döndü. "Beni bekle." Sonra bahçe kapısını itereyerek açtı. Bu kapı yepyeniydi. Demek ki evde yeni yapılmıştı. Kapıya geldiler. Adnan zile bastı. Kapı biraz sonra açıldı. "Adnan'ım." Adnan bütün özlemi ve sevgisiyle kodlarını annesinin boynuna doladı. Hem ağlıyor hem öpüyordu. Annesi de ağlıyordu. "Benim canım, canım yavrum." Bir süre öyle sarılmış olarak kaldılar. Adnan arkada kendisini bekleyen kardeşlerini fark etti. Annesi ayağa kalkınca elleri boş kalmıştı. Koştu. Sırayla onlara sarılıp öptü. Evinde olmak, annesi ve kardeşleriyle aynı havayı solumak ne kadar güzeldi. Kardeşlerinin varlığıyla gurur duyuyordu. Güçlü bir babası vardı. Onu karşılamaya gelmişti. Ona el sallamış ve iskeleye çıkınca sarılıp öpmüştü. Sevgi ne büyük bir kuvvet. Günlerce bu yola katlanmış, hep onlara kavuşacağı anı beklemişti. Bir çocuğun evi annesinin yanıydı. Kardeşleri babası ve annesinin oluşturduğu yuvada güven içindeydi. Ama ne yazık ki tatili bitince tekrar ailesinden ayrılacaktı. Okumak için Trabzon'a büyük annesinin yanına gidecekti. Gözyaşı. Onun neden ağladığını biliyordum. Anne ve babasıyla kardeşleri Ayancık'taydı. İlkokulu bitirdiği zaman okumak üzere buraya gelmişti. Trabzon'da ortaokul ve lise vardı. Büyük annesi de burada oturuyordu. Gümrük memuru olan babası Ayancık'tan ayrılmazdı. Ayrılık vaktinin yaklaştığını hissediyordu. İçini bir sıkıntı kaplamıştı. İşte o akşam annesi gideceğini söyleyince kalbi küt küt çarpmaya başladı. Trabzon'a anneannenin yanına gidiyorsun. Adnan düşünmeye başladı. Trabzon çok uzaktı. Annesinden, baba ve kardeşlerinden uzakta nasıl yaşardı? Bu haber ona bir tokat gibi geldi. Ama başka çare var mıydı? Okumak istiyordu. Okumak için bu bir fırsattı. Kabul etmekten başka çaresi yoktu. Günü geldi. Vapur limanda demir atmıştı. Bir saat sonra da kalkacaktı. Adnan anne ve babasıyla evden çıktı. İskeleden bindikleri motor onları diğer yolcularla birlikte vapura götürdü. Adnan beyaz yağlı boyayla her tarafı boyanmış olan bu kocaman vapuru ilk görüşte sevmişti. Yeri gösterildi. Bu bir küçük kamaraydı. Penceresi güverteye bakıyordu. Bavulları kondu. Öğütler verildi. Vapur düdüğünü öttürünce Adnan'ın yüreği çarpmaya başladı. Annesinden ayrılıyordu. Babasına sarıldı. Sonra kollarını annesinin boynuna doladı. Güle güle git canım oğlum. Adnan'ın boğazına bir şey düğümlenmişti. Ne öksürebiliyor ne de konuşabiliyordu. Annesine gülümseyerek baktı. Kendini tutuyordu. Annesiyle babası aynı iskeleden indiler. Gözden kaybolana kadar el salladılar. Gemiye hoş geldin Adnan. Adnan dönüp baktı. Bu kaptandı. sen bana teslim edildin. Trabzon'a kadar beraberiz. Ne istersen bana söyle. Adnan başını salladı. Yeniden kıyıya baktı. Ayancığın damları ince bir sis altındaydı. O damların birinde şimdi ailesi vardı. Kaptan ayrıldı. Adnan odasına girdi. Yatağına yüzük oyun kapandı. Katıla katıla ağlamaya başladı. Bu öyle bir boşanmaydı ki bütün söylemek istedikleri onun içinde akıp gidiyordu. Canım annem, canım babam, sevgili kardeşlerim. Sizden okumak için ayrılıyorum. Sanki vücudumun bir parçasını koparıp burada bırakıyorum. Böylece yarım yamalak bir vücut ve duyguyla Trabzon'a gidiyorum. Şu anda tek başımayım. Her zaman tek başıma olmak isterdim. Ama böylesini hiç düşünmemiştim. Şimdi tutunacak tek dalım yok. Bir oda içine atılmış zavallı bir çocuğum. Trabzon'a okumaya gidiyorum. Annenin sesinden yoksun, onun sıcaklığını duymadan nasıl yaşarım ben? Sevgili annem, seni çok kez üzdüm. Bunu nasıl yaptığımı şimdi şaşırıyorum. Bir çocuk nasıl olur da tek varlığı annesini üzer? Şimdi öyle pişmanım ki seni hep arayacağım. Bana büyük annem analık yapacak. Ama senin sıcaklığını bana kimse veremez. Alıştığım yumuşacık sesini hep duyar gibi olacağım. Senden uzakta olmak ne kadar zormuş. Canım babam, sert bakışlarının altında ne kadar yumuşak yüreğin olduğunu bilirim. Seni evimizde görmek bize büyük bir güven veriyordu. Sen bizim için en büyük insandın. Güçlü, bilgili ve korkusuz. İçimde hep kocaman bir sevgiyi sana ayırdım. Şimdi ise senin yokluğunda bunu daha güçlü hissediyorum. Kollarımdaki kuvvetin azaldığını duyuyorum. Senin yanında ben de sana benzemeye çalışırdım. Belki de yürüyüşümün senin yürüyüşüne benzemesi bundandır. Şimdi yoksun ya da uzaktasın ama seni hep yanımda var zannederek yaşayacağım. Derslerime çalışırken yanı başımda olacaksın. Sevgili babacığım, çok yakında ellerinden öpmeyi umuyorum. Hem de sana sınıf geçen oğlunun sevgilileriyle koşup gelerek. Canım kardeşlerim, ben kimlerle oynayacağım? Kime kızıp ardından koşacağım? Kim benimle oynamaya gelecek? Kim bana durmadan yardımcı olacak? Ben kimlerle gecelerimi, korkularımı, anılarımı paylaşacağım? Sizlerden uzakta okumaya çaba göstereceğim. Sizleri her anımda arayacağım. Sizin için de gözyaşlarım dökülecek. Şimdi döküldüğü gibi. Sisli bir kasabayı terk ediyoruz. Aydınlık bir sabahta yeniden buluşmak ve sımsıkı sarılmak üzere. Adnan ağlıyordu. Yalnızlık. Adnan, kamerasının penceresinde çenesine dayamış, yavaş yavaş gerilerde kalmakta olan kasabayı izliyordu. Babası ona, "Daşıra çıkma. Dışarı çıkma. Denize uçarsın." demişti. O hep bunu hatırlıyor ve pencereden ayrılmıyordu. Balık tuttuğu dere çamurlu ağzıyla denize karışıyordu. Yanı başındaki kereste fabrikası uzun bacalarından dumanlar salıyor, çilek topladığı dağlar gerilerde sisler içinde uyuyordu. Adnan, Dumlu Pınar İlkokulu'nda okumuştu. Ödevlerine karşı düşkünlüğü, derslerine çok iyi çalışması öğretmeni tarafından olumlu karşılanıyordu. Öğretmen kırmızı saçlı, orta yaşlı, güler yüzlü bir adamdı. Sınıftaki davranışı sevimliydi. Öğrenciler onu çok sever ve sayarlardı. Zaman zaman sertleşirdi ama gönlü kırılan kimse olmamıştı. Adı Muhsin'di. Adnan'ın 5. sınıfta olduğu yıldı. Dumlu Pınar İlkokulu'nun yanındaki kapalı sinemaya o yıl ilk kez sesli film gelmişti. Adnan için bu olağanüstü bir olaydı. Öğretmen için de böyle olması gerektiğini düşünmüştü. Artık ders yapılır mıydı? Sinema binasından sesler geliyordu. Prova gösterisi yapılıyordu. Birkaç çocuk bu sese kulak vermiş, ders aralığında çıktıkları bahçede sinemayı izlemeye karar vermişlerdi. Adnan dersi bırakarak arkadaşlarına katılmış, açık bulunan kapıdan girerek karanlıkta arka sıralardan birine oturmuştu. Bu ne görkemli şeydi. Adam konuşuyordu. Müzik sesi, dalga sesi gerçekmiş gibi geliyordu. Adnan bunu babasına, annesine söylemeliydi. Kardeşleri gelip sesli sinemayı görmeliydiler. Başka sınıflardan çocuklar da vardı. Sinema bitip ortalık aydınlanınca herkes birbirine baktı. Muhsin Bey ile birkaç öğretmen de arka sıralarda ayağa kalkmazlar mı? Adnan o zaman öğretmenini daha çok sevmişti. Çünkü öğretmen yenilik taraftarıydı. O da Adnan gibi yeni olan şeylere karşı ilgiliydi. Sessiz sinemayı sınıfta tartıştılar. Görmeyen çocuklar ağızları açık dinlediler. Adnan şimdi vapurun penceresinden bu anıları yaşıyordu. Güzel bir sabah, aydınlık bir gün, vapurun beyaz aydınlık bir gün vapurun beyaz güvertesindeydi. Deniz kokusu geliyordu. Artık açıklardaydı. Biraz dışarı çıkabilirdi. Kenara gitmeden denizin ortasında olmanın heyecanını daha kuvvetli bir şekilde duyabilirdi. Kapıyı açtı. Adımını dışarı attı. Bir martı bağırdı. Beyaz kuş vapurun yanı sıra uçuyordu. Bu sanki Adnan'a söylenmiş bir merhabaydı. Adnan gülümsedi. İki adım daha attı. Şimdi güvertenin ortasında hem arkayı hem de önü görebilecek yerdeydi. Vapurun arkasında birçok martı vardı. Denizin rengi koyulaşmıştı. Yer yer papatya açmış gibi beyaz köpükler görünüyordu. Adnan denizden esen hafif bir rüzgarın şimdiye kadar duymadığı bir kokuyu getirdiğini hissetti. Uzaklara baktı. Sıra dağlar kıyı boyunca uzuyordu. Her taraf yeşildi. Adnan alt güvertedeki insanları gördü. Kimi dolaşıyor, kimi vapurun kenarına yaslanmış denize bakıyordu. Ortada iki vinç duruyordu. Çelik halatların sarıldığı yuvarlak makaraların arkasında iki çocuk kovalamaca oynuyordu. Karşıda kameraların bulunduğu bir bölüm daha vardı. Herhalde orada gemiciler yatıyordu. Koskoca bu demirden yapılmış vapur, masmavi suların üzerinde gideceği yeri biliyormuş gibi ağır ağır ilerliyordu. Adnan sırtını verdiği kameranın duvarına yaslanmıştı. Birden uzaktan birinin geldiğini gördü. Bu bir gemiciydi. ''Nasılsın küçük?'' ''İyiyim, teşekkür ederim. Beni kaptan gönderdi. Yanına gidebileceğimizi söyledi.'' Adnan bir an durakladı. ''Haydi gel benimle.'' Adnan kamerasının kapısını kapadı. Gemiciyle birlikte yürüdü. Bir merdiven çıktılar. Gemici kapıyı tıkladı. ''Girin.'' Denizci kapıyı açıp Adnan'a eliyle buyur işareti yaptı. ''Gel bakalım küçük öğrenci. Seni yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı.'' Herhalde bir geminin kaptan köşkünü merak etmişsindir. Gel şöyle. Adnan gülümsedi. Burası gerçekten çok güzel bir salondu. Kaptanın yanında bir ikinci kaptan daha vardı. O dümenin başında cam pencereden dışarı bakıyordu. Kaptan koltukta oturuyordu. Adnan yanına oturdu. Merak ettiğin şeyleri bana sorabilirsin. Adnan ilk defa vapura biniyordu. Aklına binlerce soru gelmişti. Kendini toparlayıp ikinci kaptanın önünde duran pusuladan nasıl yararlanıldığını, gemide kaç kişi çalıştığını, vapuru durdurmak isterse ne yaptığını, vapurun hangi günlerde Trabzon'dan Fatsa'ya döndüğünü sordu. Kaptan ona basit cevaplar verdi. Sonra ayağa kalktı. Adnan'a dönerek seslendi. Adnan, gel bak sana ne göstereceğim. Adnan kalktı. Birlikte dışarı çıktılar. Şimdi daha yukarıdan aşağıdaki güverteye bakıyordu. Vapurun iki yanına da görüyordu. Kaptan bir süre bekledi. Sonra eliyle bir yeri işaret etti. ''Bak geliyor gördün mü?'' Kaptan bir kuşu gösteriyordu. Bu tombul bir kuştu. Dümdüz geldi. Güverteye düşer gibi indi. Gemicinin biri hemen atılıp kuşu yakaladı. ''Bıldırcın. Ta yukarılardan geliyor. Yorgun. Bazıları vapura rastlıyor. Ötekiler de kıyıya kadar uçuyorlar. Şimdi Karadeniz kıyılarında bıldırcın mevsimi. Fas'ta da tutarlar değil mi?'' Adnan biliyordu. Babası avcıydı. Çok kez birlikte bıldırcın avına çıkmışlardı. Ama bunların vapura gelip indiklerini ilk kez görüyordu. Kuyrukları yok. Onun için dümdüz uçarlar. Manevra yapmaları güç. Bu yüzden duvarlara, tellere çarpar, düşerler. Gece gelenler de ışıklı yere inerler. Adnan ardından gelen iki bıldırcını görmüştü. İki tane daha. Birisi nasılsa gelip ayaklarının dibine düştü. Kaptan atıldı. Yorgun kuş kaçamadı. Yakalayıp Adnan'a verdi. Al bunu, gidene kadar sende kalsın. Adnan bıldırcını odasına götürüp ayağını iple pencereye koluna bağladı. Sonra çıktı. Kaptanla birlikte yemek yediler. Adnan'ın aklı odasındaki bıldırcındaydı. Yemekten sonra hemen odasına geldi, içeri girdi. Bıldırcını yerinde duruyordu. Zavallı bıldırcın. Sen de benim gibi yalnızsın demek. Adnan yüreği tıp tıp atan bıldırcını öptü. İkimiz de savrulmuş bir yaprağa benziyoruz. Seni gönderen şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Ama ben okumaya gidiyorum. Şu anda ikimiz de yalnızız. Adnan gözleri buğulu uzaklara baktı. Sıra dağların çok gerilerinde kalmıştı her şey. Adnan usulca kapıyı açtı. Vapurun kenarına geldi. Bıldırcını havaya fırlattı. Tanrı seni korusun. Bıldırcın kıyıya doğru uçup gitti. Şeftali ağacı. Trabzon'a yaklaşan vapur demir atmadan önce 3 kez bağırdı. Motorlar yolcu almak üzere açıkta demirleyen vapura doğru geldiler. Kalkıp inen dalgalar üzerinde güçlükle yolcularını almaya başladılar. Kaptan bir gemici yardımıyla Adnan'ı merdivenlerden indirip motora bıraktı. Ardından bavulları da motora yerleşti. Kaptan kendi köşkünden el sallıyordu. Adnan gülümsedi. O da candan el salladı. Yine görüşelim Adnan. Sesi azgın dalgaların sesine karıştı. Adnan duyamadı. Motor öteki yolcularla birlikte bataçıka kıyıya yaklaştı. Dalgasız taraftan inen yolcular rıhtım üzerinden karaya doğru koşarak gidiyorlardı. Adnan ellerinde bavullar yürümeye başladı. Onu teyzesi karşılayacaktı. Babası mektup yazmıştı. Ama Adnan teyzesini çok küçükken görmüştü. Hatırlayabileceğini sanmıyordu. İskelenin bitiminde demir parmaklıklar arasından genç bir kadın el salladı. Adnan, Adnan, bu teyzesiydi. Adnan koştu. Demir parmaklıklı kapıdan çıktı. Teyzesine sarıldı. İlk kez bir sıcaklık duydu. Artık yalnız ve tek başına değildi. Hemen bir taksiyle eve doğru yola çıktılar. Taksi bir duvarın ortasındaki eski bir kapının önünde durdu. Bavullar içeri taşındı. Kapıdan girince büyük annesini gördü. Yavrum, hoş geldin. Adnan büyük annesine sarıldı. Öpüştüler. Teyzesi bavulları alıp odaya açılan sahanlığa taşıdı. Adnan ayakkabılarını çıkarıp odaya geçti. Burası tek bir odadaydı. Odanın önü tahta avlu, gerisi toprak avlu olarak uzuyordu. Ucuz olsun diye bu tek göz evi kiralamışlardı. Hepsi bu tek odalı evde yaşıyordu. Toprak avlu yoldan yüksek bir taş duvarla kapanmıştı. Evin yan duvarı burasını bir bahçe çevreler gibi çevriliyordu. Odanın bir penceresi vardı. Oda duvarla ev arasında kalan küçük tahta avlunun devamını açılıyordu. Bu küçük yerde teneke kutu içinde yükselen bir şeftali ağacı vardı. Boyu 2. kata kadar çıkıyordu. Belki de duvarın ötesindeki ışıklı dünyayı görüyordu. Adnan sıcacık yakınlarının varlığıyla güven içindeydi. O sırada dayısı geldi. Genç bir delikanlıydı. Liseye gidiyordu. Elindeki defteri masanın üzerine bıraktı. Adnan kalktı. Sarmaş dolaş oldular. Yeğenim nasılsın? Vapur tuttu mu? Hoş geldin. Adnan şimdi daha da huzurluydu. Bu genç ve zayıf delikanlı atletik bir yapıya sahipti. Toprak avlunun ucundaki maşinga adı verilen sobada yemek pişiriyordu. Büyük anne yemekle meşguldü. Teyzesi odayı toparladı. Gelip Adnan'ın yanına oturdu. Annen, baban, kardeşlerin iyi mi? Rahat geldin değil mi? Adnan soruları gülerek cevapladı. Gözü yine şeftali ağacına takılmıştı. Teyzesi anladı. Adnan, onu bir göreceksin. Gel bak. Ne kadar çok şeftali verir bu. Annem onu bu tenekeye dikmişti. Herhalde dibini delip toprağa daldırdı, köklendi. Uzayıp gitti. Buracıkta, duvarı aşana kadar yıllar geçti. Hiç meyve vermedi ama güneşe kavuşunca coştu. Öyle şeftali yapıyor ki yumruk kadar. İnşallah sen de yersin. Adnan bu tek başına duvarların gerisinde yaşayan şeftali ağacıyla kendisi arasında bir bağlantı olduğunu hissetmişti. Belki de yaşamak için o da meyve vermek zorunda kalmıştı. Kendisinin okumak için uzaklara gitmek istemesi gibi o da bir şeye boyun eğmek gereğini duymuştu. Bu beraberlikleri onları birbirlerine daha ilk günde bağlamıştı. Haydi gel, sana mahalleyi tanıtayım. Adnan dayısıyla birlikte çıktı. Kıyıya kadar yürüdü. Kıyıdaki kimsesiz bırakılmış büyük kale yıkıntıları arasından geçip iskeleye. Oradan dere boyunca yukarı demir köprüye yürüdüler. Dayısı uzaktaki bir okula gidiyordu. Köprüye gelmeden önceki taş binayı gösteren dayısı güldü. Senin kaydını bu ortaokula yaptıracağız. İşte senin okulun Adnan. Adnan bu kocaman beyaz binaya saygıyla baktı. Bu binada 3 yıl geçireceğini biliyordu. Geri döndüler. Günler çabuk geçti. Adnan 1. sınıfı kolay geçti. İngilizceyi çok sevmişti. Sınıfın gözde öğrencisi olmuştu. o yaz tatilinin gelmesini bekliyordu. Son günlere yakın Nisan rüzgarları yağmurlar getirince ev özlemi daha da büyümüştü. Dayısıyla gezmeye çıkmadığı zamanlar arkadaşlarıyla arsada top oynuyordu. Her taraf baharı yaşıyordu. Erik, kayısı, zerdale ve şeftali çiçekleri açmıştı. Evin içindeki şeftali ağacı da çiçekle doluydu. Gökyüzüne doğru mutluluk şarkısını fısıldayarak uzanıyordu. Adnan onun bu coşkusunu saatlerce izleyebilirdi. Bir teneke kutunun içinden çıkan bu deli ağaç şimdi çiçek içinde olmanın tadını çıkarıyordu. Bütün arıları çağırmıştı. Adnan özlemini besleyen duygular içinde hep ağlamaklıydı. Bir an önce annesine kavuşmak ve ona sarılmak istiyordu. Şeftali ağacına bakarken annesinin kokusunu alır gibiydi. Ağaca sarıldığı zaman bunu daha da kuvvetli duymuştu. Bu yüzden sokağa çıkıp oynamaktansa onun çiçekleri dibinde olmayı istiyordu. Günler çabuk geçecek ve Adnan yine bir vapurla ailesinin arasına dönecekti. Anıların dansı burada bitiyor. Adnan'ı yaşadığı yerlerde bulmak, onu yeniden yaşatmak bu romanın amacıydı. İzleri yaşadığım sürece hiç silinmeyecektir.